Ayrım 20, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 239. Buruşturulup çöp kutusuna atılmış kağıdı alırken eline kahve telvesi ve yoğurt bulaştı Mikael'in. Kağıdı mutfak tezgahının üzerine koyup dikkatle açtı, elinin tersiyle kırışıklıklarını düzeltti. Mutfak dolabının lambalarının altında incelemeye başladı. Tamamlanmamış bir resimdi. Hanna'nın dediği gibi muhteşem bir özenle çizilmiş satranç tahtası kareleri vardı. Franz Balder'in yatak odasını görmeyen biri karelerin yer döşemesi olduğunu anlamakta zorlanırdı. Ama Mikael odanın sağ tarafındaki gardırobun aynalarını hemen çıkardı. Hatta karanlık bile tanıdıktı. O gece onu karşılayan o tuhaf karanlık. Bir an camı yere indirilmiş kocaman pencereden eve girdiği o ana döndü Mikael. Küçük ama çok önemli bir fark çarptı gözüne. Girdiği oda neredeyse bütünüyle karanlıktı. Oysa resimde çapraz yukarıdan karelerin üzerine uzanan zayıf bir ışık vardı. Belirsiz, tanımlanamaz bir şeyin gölgesini döküyordu yere. Belki bu nedenle ürkütücüydü. Uzanmış bir kola benziyordu gölge. Hanna'dan farklı bir perspektifle resme bakan Mikael, bu kolun ne olduğunu çıkarmakta güçlük çekmedi. Öldürmek isteyen bir eldi. Bu gölgenin henüz ortaya çıkmamış bir yüzü de vardı. ''August şimdi nerede?'' diye sordu. ''Uyuyor mu?'' ''Hayır, o...'' ''Ne? Onu geçici olarak bir yere götürdüm. İşin doğrusu zapt edemedim.'' ''Nerede?'' ''Svea Wagen'deki Oden Çocuk ve Gençlik Kliniğinde.'' ''Orada olduğunu başka kimler biliyor?'' ''Hiç kimse. Yalnızca siz ve personel yani.'' ''Evet. İyi, öyle de kalsın. Bana biraz müsaade edebilir misiniz?'' Mikael telefonunu çıkarıp Jan Bublanski'yi aradı. Lisbeth'in kutusuna bırakacağı soruyu çoktan formüle etmişti kafasında. Jan Bublanski çok öfkeliydi. Soruşturma yerinde sayıyordu. Franz Balder'in Blackphone telefonu ve dizüstü bilgisayarı bulunamamıştı. Bu nedenle operatörle yapılan uzun konuşmalara rağmen kimlerle iletişim kurduğunu tespit edemiyorlardı. Hatta hukuki davaları hakkında bile fazla bir bilgileri yoktu. Bir takım sisli bilgiler ve klişelerden başka bir şey yoktu ellerinde. Bir de karanlıktan çıkıp karanlığa karışan şu hızlı ve etkili ninja savaşçısı. Fazlasıyla kusursuz bir eylemdi. Sanki faili bir cinayet olayında sezilebilen bütün o insani zaaf ve çelişkilerden azadeydi. Pürüzsüz ve isabetli bir iş yapmıştı. Belki de diye düşünüyordu Bublanski, böylesi bir katil için çok sıradan bir işti. Mikael Blomqvist'in telefonuyla daldığı derin düşüncelerden sıyrıldı.
''Merhaba'' dedi. ''Biz de biraz önce senden bahsetmiştik. Seni bir kez daha sorgulamak istiyoruz.''
''Elbette ama şimdi anlatmak istediğim önemli bir şey var. Görgü şahidi August Balder Savant.'' ''Ne?'' ''Çocuk ileri derecede engelli olabilir ama çok özel bir yeteneği var. Matematiksel bir kesinlikle usta bir sanatçı gibi resim yapıyor.'' Saltio Bağdın'da mutfak masasının üzerinde duran trafik lambası resimlerini gördün mü?
Evet, şöyle bir baktım. Franz Balder yapmamış mı onları?
Hayır hayır, çocuk yapmış.
Ama çok olgun şeylerdi onlar.
Öyle ama çocuk yapmış işte. Bugün öğleden önce de yapmış. Balder'in yatak odasının satranç tahtası motifli yer döşemesini çizmiş. Yalnız bu da değil, bir ışık huzmesi ve bir gölge de var. Bence katilin gölgesi, ışık da kafa lambasından geliyor. Tabii kesin bir şey diyemiyorum, çocuğun resmi bitirmesine müsaade etmemişler.
Şaka yapmıyorsun değil mi?
Şaka yapacak durumda mıyız?
Peki sen bunları nereden biliyorsun?
Çünkü şu an Torsgatan'da çocuğun annesi Hanna Balder'in evindeyim ve çocuğun çizdiği resme bakıyorum. Ama çocuk burada değil. O, Mikael tereddüt etti. Telefonda daha fazla konuşmak istemiyorum diye ekledi.
Çocuğun bitirmesine müsaade etmemişler demiştin.
Bir psikolog resim çizmesini yasaklamış.
Böyle bir şey niçin yasaklanır ki?
Sanırım bu resimlerin ne anlama geldiğini kavrayamadı. Takıntılı hareket diye yorumlamış. Size hemen buraya birilerini yollamanızı tavsiye ediyorum. Elinizde bir şahit var.
Hemen geliyoruz. Bu ara seninle de biraz konuşuruz.
Ne yazık ki ben buradan çıkıyorum. Dergiye gitmeliyim.
Beklesen iyi olurdu ama seni de anlıyorum. Baksana.
Evet.
Teşekkürler.
Jan Bublanski telefonu kapattı ve gidip bütün grubu bilgilendirdi. Bunun nasıl büyük bir hata olduğunu daha sonra anlayacaktı. 15. bölüm 21 Kasım Lisbeth Salander, Halsinge Gatan'daki satranç kulübü Rauscher'e girdi. Derdi satranç oynamak değildi, başı ağrıyordu. Bütün bir gün iz peşinde koşmuş, bulduğu izler onu buraya yönlendirmişti. Franz Balder'in kendi ekibinden biri tarafından ihanete uğradığını açığa çıkarıp Balder'e söylemiş, Balder kafasındaki plan gereği haine dokunmaması için söz almıştı Lisbeth'ten. Balder'in stratejisinden hiç hoşlanmasa da şimdiye kadar sözünü tutmuştu Lisbeth. Ama şimdi Balder katledildiğine göre verdiği sözün geçerliliği kalmamıştı. Artık kendi bildiği gibi davranacaktı, yalnız işi biraz zordu. Arvid Range evinde değildi. Telefonla aramak da olmazdı. Bir yıldırım gibi dalacaktı hayatına. Bu nedenle kabanının kapüşonunu başına çekip önceden tespit ettiği yerleri dolaşmaya başladı. Arvid'in tembel bir hayatı vardı ve böyle hayat sürdüren herkes gibi bir takım alışkanlıklar edinmişti. Instagram ve Facebook'a bıraktığı resimlerden takıldığı yerleri öğrenmişti Lisbeth. Birger Jarlsgatan'da Rische, Nybrogatan'da Tayter Grillen restoranlarına, Rauscher Satranç Kulübü'ne, Odengatan'da Cafe Ritorna'ya, bir de Fitengatan'da bir atış kulübüne sık gidiyordu. Lisbeth'in radarlarına son yakalandığı günden beri çok değişmişti Arvid Range. Yalnız yüzündeki o küstah ifadeyi silip atmakla kalmamış, ahlaken dibe vurmuştu. Lisbeth psikolojik teorilere yüz verecek biri değildi ama attığı o ilk yanlış adımın Arvid'i nerelere sürüklediğini görebiliyordu. O tutkulu, öğrenmeye arzulu öğrenciden eser kalmamıştı. Bağımlılık sınırında porno izliyor, internetten paralı seks ayarlıyordu kendine, şiddet dolu seks. Üç kadın onu mahkemeye vermekle tehdit etmişti. Bilgisayar oyunları ve AI araştırmalarıyla değil, fahişeler ve içkiyle dolduruyordu günlerini. Görüldüğü kadarıyla bir miktar parası vardı, sorunları da. Bu sabah Google'da İsveç'te tanık koruma yasası ile ilgili bilgi aramıştı. Ne büyük dikkatsizlikti. Solifon'la ilişkisi kopalı çok olmuştu, en azından bilgisayar aracılığıyla. Ama hayatını izledikleri kesindi, başka türlüsü düşünülemezdi. Belli ki yüzeydeki o görmüş geçirmiş adam havaları içten içe çatlamaya başlamıştı. Bu çok iyiydi tabii, Lisbeth'in işini kolaylaştırırdı. Satranç kulübünü bir kez daha aradığında eski hayatından geriye bir tek satranç alışkanlığı kalmıştı. Arvid Range'nin kulübe yeni geldiğini söylemişlerdi. Bu beklemediği bir haberdi. Satranç kulübünün doğrudan sokağa açılan küçük merdivenlerinden aşağı indi. Gri bir koridordan geçip yıpranmış bir salona girdi. Dağınık satranç masalarının etraflarında daha çok yaşlılar toplanmıştı. Uykulu bir hava vardı etrafta. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi Lisbeth. Herkes kendi alemindeydi. Bir tek satranç saatinin tiktakları, arada bir de küfürler duyuluyordu. Duvarlarda Kasparov'un, Magnus Carlsen'in ve Bobby Fischer'in resimleri asılıydı. Bir fotoğrafta da satranç yıldızı Judith Polgar'la satranç oynayan Arvid Range vardı. Onlu yaşlarda yüzü çilliydi. Büyümüş versiyonu salonun dip taraflarında sağda bir masada oturmuş yeni bir açılış provası yapıyordu. Yanı başında birkaç alışveriş torbası vardı. Ütülü beyaz bir gömlek, üzerine kuzu yünü ve yaka kazak giymişti. Ayağında İngiliz malı parlak iskarpinler vardı. Buraya göre fazlasıyla şıktı. Dikkatli adımlarla yanına yaklaşan Lisbeth, "Satranç oynamak ister misiniz?" diye sordu. Başını kaldırıp onu tepeden tırnağa süzen Arvid, "Olur." dedi. "Çok naziksiniz," dedi Lisbeth. İyi aile terbiyesi almış bir kız çocuğu gibiydi. Masaya oturdu, açılışı E4 ile yaptı. Arvid B5 ile karşılık verdi. Polonya Gambit'i. Arvid Range bütün dikkatini oyuna vermeye çalıştı ama bir türlü başaramıyordu. Neyse ki şu punkçı kız büyük bir yıldız sayılmazdı. Kendi çapında fena değildi. Belli ki coşkulu bir oyuncuydu ama ne yazardı. Onunla eğlenmeye başladı. Kız kesin etkilenmişti. Kim bilir, belki oyundan sonra onu yatağa atardı. Biraz ekşi suratlıydı. Bu tür kızlardan hoşlanmazdı Arvid. Ama güzel göğüsleri vardı. Belki bütün öfkesini bu kızdan çıkarırdı. Lanet bir sabah geçirmişti. Franz Balder'in öldürüldüğünü duyduğunda dizlerinin bağı çözülmüştü. Çok üzüldüğü söylenilemezdi. Daha çok korkuydu onun hissettiği. Kendi kendine doğru davrandığını ikna etmeye çalışmıştı. Kendisine bir hiçmiş gibi davranan şu lanet profesör ne bekliyordu ki? Yine de onu sattığı ortaya çıkmamalıydı. Hiç şık olmazdı. En kötüsü, bu iki şey arasında mutlaka bir ilişki vardı. Nasıl olduğunu bilmiyordu ama vardı. Balder gibi bir aptalın binlerce düşman edinmiş olabileceğini düşünerek kendini teselli etmeye çalıştı. Ancak içinden bir ses bu iki şey arasında bir bağ olduğunu söyleyip duruyordu ve bu da ödünü koparıyordu. Daha Franz Solifon'da işe başladığında büyük bir şeyler olacağını hissetmişti Arvid. Şimdi burada oturmuş her şeyin yok olmasını istiyordu. Belki bu nedenle kendini sokağa atmış, bir sürü pahalı giysi satın almıştı. Arkasından da satranç kulübünün yolunu tutmuştu. Satranç hala düşüncelerini dağıtabiliyordu. Hatta şimdiden kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Kontrolün hep kendinde olduğunu düşünmüştü. Hepsini aldatmayı sürdürecek kadar zeki olduğunu. Bak işte nasıl oynuyordu. Hani kız da fena sayılmazdı. Hatta kurallara bağlı olmayan yaratıcı bir oyun tarzı vardı. Şu salondaki bitlerin çoğunun tozlarını attırırdı. Yalnızca o, Arvid Range ezebilirdi onu. O kadar zeki ve incelikli oynuyordu ki vezirinin kuşatılmaya başladığını bile fark edememişti kız. Arvid hiç sezdirmeden geliştiriyordu pozisyonlarını. İşte yalnızca atını feda ederek vezirini ele geçirmişti. Kızın ayaklarını yerden keseceğinden emin olduğu flörtçü havalı bir ifadeyle ''Sorry baby, your queen is down'' dedi. Dipnot, üzgünüm bebek, vezirinin işi bitti. Ama kızın kılı bile kıpırdamadı, ne gülümsedi ne de tek bir söz etti. Herhalde içine düştüğü aşağılanma hissi bir an önce son bulsun diye tempoyu yükseltti. Eh, madem öyle istiyordu, Arvid'den günah gitmişti. Süreci kısaltıp ızdırabına son verirdi kızın. Eve atmadan önce de bir barda birkaç kadeh şarap ısmarlardı. Belki yatakta pek yumuşak davranmazdı ama yine de sonuçtan memnun kalıp ona teşekkür edecekti. Böylesine asık suratlı bir amcığın uzun süredir düzüşmediği kesindi. Ayrıca kendisi gibi havalı, bu düzeyde satranç oynayan bir çocuk bu kızın aklından bile geçiremeyeceği kadar büyük ikramiyeydi. Biraz şov yapıp satranç teorisi hakkında bir şeyler öğretmeye karar verdi. Ama olmadı, tuhaf bir şey vardı. Anlayamadığı bir dirençle karşılaşmıştı. Bir çeşit tıkanma hissetti. İlk başta abarttığına inandırmaya çalıştı kendini. Ya da dikkatsiz birkaç hamlenin sonucuydu. Dikkatini toplarsa hemen düzeltirdi. Bütün öldürücü güdülerini seferber etti ama vaziyeti daha da berbatlaştı. Çaresiz durumdaydı. Ne yaparsa yapsın kız hemen karşılık veriyordu. Güç dengesinin kızın lehine değiştiğini, bir daha asla düzeltilemeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. En sonunda ne manyak bir durumdu. Kızın vezirini almışken kesin bir üstünlük sağlaması gerekirken felaket bir duruma düşmüştü. Neydi bu? Yoksa kız vezirini bilerek mi feda etmişti? Daha oyunun başında olabilir miydi? İmkansızdı. Bu tür şeyler yalnızca kitaplarda yazardı. Yerel bir satranç kulübünde olacak şey değildi. Özellikle de böylesi punkvari, piercingli, davranış bozukluğu olan karıların asla yapamayacağı bir şeydi. Hem de kendisi gibi bir oyuncuya karşı. Ama durum ortadaydı, kurtuluş yoktu. 4-5 hamle sonra yenilecekti. İşaret parmağıyla şahını devirip tebrikler diye mırıldanmaktan başka çare bulamadı. Bahaneler üretmenin durumu daha da vahimleştireceğini anlamıştı. Bu yenilginin talihsiz hataların sonucu olmadığı da kafasına dank etmişti. Tekrar o korkuya kapıldı. Kimdi bu iblis? Dikkatle kızın gözlerinin içine baktı. O asık suratlı güvensiz kız yok olmuştu. Buz gibi gözlerini avının üzerine dikmiş vahşi bir hayvan vardı karşısında.
Korkunç bir huzursuzluğa kapıldı Arvid. Aldığı yenilginin çok daha kötü şeyler için bir başlangıç olduğunu hissetti. Bakışlarını kapıya yöneltti.
''Hiçbir yere gitmiyorsun.'' dedi kız.
''Kimsin sen?''
''Özel biri değil.''
''Daha önce karşılaştık mı?''
''Doğrudan değil.''
''Dolaylı olarak öyle mi?''
''Senin karabasanlarında karşılaştık Arvid.''
''Şaka mı yapıyorsun?''
''Hiç değil.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Sence ne demek istiyorum?''
''Nereden bileyim?''
Niçin bu kadar çok korktuğunu anlayamıyordu Arvid. ''Franz Balder bu gece öldürüldü.'' diye devam etti kız düz bir sesle.
''Evet ya, okudum.''
Kekelemeye başlamıştı. ''Ne korkunç değil mi?'' diyerek üzerine gitti kız.
''Öyle ya.
Özellikle senin için değil mi?''
''Niçin özellikle benim için olsun ki?''
''Çünkü ona ihanet ettin Arvid. Çünkü ona Yehuda öpücüğü verdin.''
Arvid buz kesti. ''Boş laf.'' dedi neden sonra.
''Hiç de boş değil. Bilgisayarını hackledim, kriptolarını kırdım ve gayet net gördüm. Biliyor musun ne?'' diye devam etti.
Arvid nefes almakta zorlanıyordu.
''Bu sabah uyanıp acaba suçlu ben miyim?'' diye düşündüğünden eminim. ''Cevap konusunda sana yardımcı olabilirim. Suçlu sensin. Öylesine tamahkar, akıldan yoksun ve zavallı olmasan ve Balder'in tekniğini Solifon'a satmasaydın o şimdi hayatta olacaktı.'' ''Seni uyarıyorum Arvid. Bu beni çok öfkelendirdi. Seni mahvedebilirim. Mesela internetten bulduğun kadınlara yaptıklarının aynısını sana yaparak başlayabilirim.''
''Sen kafayı mı yedin be?''
''Biraz öyle. Empati özürlüyüm. Abartılı şiddet eğilimimim ve daha bir sürü böyle şeyim var.'' Arvid'in elini tutup öyle bir sıktı ki çocuğun aklını başından aldı. ''İşin doğrusu Arvid, durumun çok kötü. Biliyor musun şimdi ne yapıyorum? Biliyor musun niçin böyle dalgınım?'' diye devam etti.
''Hayır.''
''Çünkü sana ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Acaba kutsal kitaplarda yazılan türden acılara mı boğsam seni diye düşünüyorum. İşte bu yüzden dalgınım.''
''Ne istiyorsun?''
''İntikam. Açıkça görülmüyor mu?''
''Saçmalıyorsun.''
''Hiç saçmalamıyorum. Bunu bildiğinden eminim. Ama bir çıkış yolu var.''
''Ne yapacağım?'' Bunun için dediğini bilemiyordu. ''Ne yapacağım? Bu bir çeşit itiraftı, teslim olma.'' Hemen geri almak istedi. Kızı sıkıştırır, kanıtı var mı yoksa blöf mü yapıyor anlardı. Ama yapamadı. Bunun nedeni ne kızın savurduğu tehditler ne de bir deli kuvvetiyle elini sıkmasıydı. Şu satranç oyunu, vezirin feda edilmesi şok olmuştu. İçinden bir ses böylesine satranç oynayan bir kızın onun sırlarına haydi haydi vakıf olacağını söylüyordu. ''Ne yapacağım?'' diye tekrarladı.
''Şimdi buradan benimle birlikte çıkacaksın ve her şeyi anlatacaksın Arvid. Balder'i nasıl sattığını, sonra neler olduğunu en ince ayrıntılarına kadar anlatacaksın.''
''Bu bir mucize.'' dedi Bublanski. Hanna Balder'in mutfağında Mikael Blomqvist'in çöp kutusundan çıkarıp düzelttiği resme bakıyorlardı. ''O kadar abartma.'' dedi hemen yanı başında dikilen Sonya Modik. Haklıydı da. Mikael'in telefonda söylediği gibi matematiksel bir kesinlikle çizilmişti ama nihayetinde birkaç satranç tahtası karesiydi. Çocuk sanki o tehditkar gölgeden daha çok karelerin geometrisiyle aynada çoğalmalarına vermişti bütün dikkatini. Ama Bublanski yine de heyecanlanmıştı. August Balder'in zekasında bir sorun olduğunu, kendilerine hiçbir yardımı dokunmayacağını duymuştu defalarca. Çocuğun çizdiği bu resim soruşturmaya dair umutlarını arttırmış, hiçbir şeyi küçümsememek ve ön yargılara saplanmamak yönündeki fikrini güçlendirmişti. Aslına bakılırsa August Balder'in cinayet anını resmetmeye çalıştığından çok emin değildi. Bu gölge hiç değilse teorik olarak başka bir zamana ait olabilirdi. Üstelik çocuğun katilin yüzünü gördüğü ve bunu resmedebileceği de kesin değildi. Ama yine de bütün yüreğiyle böyle olacağına inanıyordu Bublanski. Sebebi yalnızca şimdi baktığı yarım kalmış resimdeki ustalıktan da değildi. Diğer resimleri de dikkatle gözden geçirmişti. Hatta birer kopyalarını çıkarttırıp yanında getirmişti. Bu resimlerde yalnızca yaya geçidi ve trafik lambası değil, biraz perişan, ince dudaklı bir adam da vardı. Polisiye bakış açısıyla suçüstü yakalanmıştı. Açıkça kırmızı ışıkta geçiyordu.
Yüzü öylesine beceriyle resmedilmişti ki ekibinden Amanda Blom onu hemen tanımıştı. Eski artist Roger Winter'dı. İçkili araba kullanmak ve şiddet uygulamaktan ceza almıştı. August Balder'in fotoğrafik belleği cinayet soruşturması yürüten herkesin düşleyebileceği bir şeydi. Aşırı ümide kapılmanın profesyonelliğe yakışmadığını elbette biliyordu Bublanski. Belki de cinayet işlerken katilin yüzünden maske vardı ya da çocuğun belleğinden silinip gitmişti yüzü. Bir sürü ihtimal düşünülebilirdi. Hüzünlü bir ifadeyle Sonya Modig'e baktı.
''Hüsnü kuruntu diye mi düşünüyorsun?'' dedi.
''Tanrı'dan şüphelenmeye başlayan bir adamın bu kadar kolay mucize görmesi pek normal değil.''
''Evet, evet olabilir.
Ama kesinlikle sonuna kadar gitmeye değer. Sana katılıyorum.'' dedi Sonya Modig.
''İyi o zaman, hemen şu çocuğu görelim.''
Bublanski mutfaktan çıktı, oturma odasının kanepesine gömülmüş, elindeki ilaç kutularını evirip çeviren Hanna Balder'e baktı.
20. Ayrımın sonu, sayfa 251.